Ayrım 20. Kız kardeşim için. Jodi Picoult. Sayfa 317. Anna. Çocukken kendi lisanınız vardır ve Fransızca ya da İspanyolcanın veya 4. sınıfta öğrenmeye başladığınız herhangi bir dilin aksine bu dille doğarsınız ve zamanla onu unutursunuz. 7 yaşından küçük herkesin dilinden o lisanın temel kalıbı düşmez. Ya şöyle olursa ya böyle olursa. Boyu 1 metrenin altında olan herhangi biriyle konuşun, demek istediğimi anlarsınız. Ya şu kafanın üstündeki o delikten dev bir örümcek çıkıp seni boynundan ısırırsa, ya panzehir bir dağın tepesindeki bir mezarda gömülüyse, ya ısırıktan ölmez de göz kapakların dışında hiçbir yerini hareket ettiremeyecek şekilde felç olursan, önemli olan bunu nereye kadar uzatabildiğin değil, o dünyada olasılıkların sınırsız olmasıdır. Çocuklar beyinleri ardına kadar açılmış bir halde düşünürler. Büyümek ise anladığım kadarıyla o açıklığın yavaş yavaş dikilerek kapatılmasından başka bir şey değil. İlk ara verildiğinde yalnız kalabilmemiz için Temple beni bir toplantı odasına götürüyor ve bana soğuk olmayan bir kola alıyor. Diyor, şu ana kadar nasıl gitti dersin? Duruşma salonunda olmak tuhaf bir duygu. Sanki bir hayalete dönüşmüşüm gibi. Neler olduğunu izleyebiliyorum ama konuşmak istesem bile kimse beni duyamaz. Buna bir de herkesin sanki benim orada oturduğumu göremiyorlarmış gibi hayatım hakkında konuşmasını dinlemenin tuhaflığı eklenince, Temple kutu gazozunu açıyor ve karşıma oturuyor. Yargıç için kağıt bir bardağa biraz gazoz koyuyor ve sonra kendisi büyük bir yudum içiyor. Yorumların, diyor, sorular, başarılı duruşma performansım için katıksız övgülerin. Omzumu silkiyorum. Beklediğim gibi değilmiş. Ne demek istiyorsun? Yani düşünmüştüm ki bütün bunlar başladığı zaman doğru şeyi yaptığımdan tam olarak emin olacaktım. Ama annem oraya çıktığında ve sen ona öyle sorular sormaya başladığında başımı kaldırıp ona bakıyorum. Hani şu olayın bu kadar basit olmaması konusunda annem haklı. Ya hasta olan ben olsaydım, ya Kate'den benim yaptıklarım yapması istenseydi, ya o günlerden birinde ilik nakli, kan bağışları ya da herhangi bir şey gerçekten işe yarasaydı ve bütün bunlar sona erseydi. Ya bir gün geriye dönüp yaşananlara bakabilseydim ve yaptıklarım için suçluluk değil mutluluk duyabilseydim. Ya yargıç benim haklı olduğumu düşünmezse. Ya düşünürse? Bu sorulardan tekine bile cevap veremiyorum ve büyümekte olduğumu, buna hazır olsam da olmasam da bu sayede anlıyorum. Anna, Temple ayağa kalkıyor ve masanın benim oturduğum tarafına yanaşıyor. Fikrini değiştirmeye başlamadığı için şu an doğru zaman değil. Fikrimi değiştirmiyorum. Kola kutusunu avuçlarımın arasında yuvarlıyorum. Sadece diyorum, kazansak bile aslında kazanmış olmayacağız. 12 yaşındayken bizim sokağın aşağısında oturan ailenin ikizlerine bakıcılık yapmaya başlamıştım. Henüz çocuklar 6 yaşındaydılar ve karanlıktan hoşlanmadıkları için genellikle onları uyuturken pil ayağı şeklindeki bir taburuya oturup aralarında bekliyorum. Bir çocuğun motoru kapatma hızına her zaman şaşırmışımdır. Az önce perdelere tırmanan çocuk bir bakmışsınız sızıp kalmış. Acaba ben de böyle miydim? Hatırlayamıyorum ve bu da kendimi yaşlı hissetmeme neden oluyor. Bazen ikizlerden biri diğerinden önce uyur. Anna, der uyanık olanı, ben kaç yıl sonra araba sürebilirim? 10, derim ben de ona. Sen kaç yıl sonra sürebilirsin? 3. Sonra sohbet tıpkı bir örümcek ağı gibi dallanıp budaklanır. Nasıl bir arabam olacak? Büyüdüğümde neye benzeyeceğim? Ortaokulda her akşam ödev yapmak zorunda olmak çok mu berbat? Bütün bunlar aslında biraz daha uyanık kalmak için oynadığı bir oyun. Bazen bunu yediğim oluyor. Çoğunlukla ise doğrudan onu uyutmaya çalışıyorum. Ona kendisinin neyin beklediğini söyleyebilirim aslında. Ama benim sözlerim daha çok bir uyarı gibi olacaktır. Temple'ın çağırdığı ikinci tanık Providence Hastanesi Tıbbi Etik Komitesi Başkanı Doktor Bergen. Kır saçları ve bir patatesin yüzeyini andıran pürüzlü bir yüzü var. Ayrıca beklenileceğinden daha ufak tefek, özellikle de mesleki başarılarını saymanın neredeyse 1000 yıl sürebileceği düşünüldüğünde. Doktor Bergen, diye başlıyor Temple, etik komitesi tam olarak nedir? Hastaların haklarını korumak için bazı vakaları incelemek üzere atanan doktorlar, başhemşireler, din adamları, etikçiler ve bilim adamlarından oluşan bir grup. Batı bioetiğinde bizlerin takip etmeye özen gösterdiği 6 ilke vardır. Parmaklarıyla hepsini tek tek sayıyor. Otonomi ya da başka bir ifadeyle 18 yaşından büyük her hastanın tedaviyi reddetme hakkı, doğruluk yani aydınlatılmış onam, sadakat yani tıp personelinin görevlerini layıkıyla yerine getirmesi, yararlılık ya da hastanın yararını olanı yapma, zarar vermeme, artık yarar sağlayamıyorsan zarar da vermemelisin. Örneğin ölüm döşeğindeki 102 yaşındaki bir hastaya büyük bir ameliyat yapmamak ve son olarak adalet, yani hiçbir hastanın tedavi görürken ayrımcılığa maruz kalmaması. Peki etik komitesinin görevi nedir? Genellikle bir hastanın bakımı konusunda fikir ayrılığı olduğunda toplanırız. Mesela bir doktor sıra dışı yöntemler denemenin bir hasta için en iyi seçenek olacağını, hastanın ailesi ise aksini düşünüyorsa veya tam tersi. Öyleyse hastanenize gelen her vakaya bakmıyorsunuz yani. Hayır, yalnızca şikayet hallerinde veya sorumlu doktor danışmanlık talep ettiğinde. Durumu inceliyor ve tavsiyelerde bulunuyoruz. Siz karar almıyor musunuz? Hayır, diyor Doktor Bergen. Ya şikayeti olan hasta eşit değilse, diye soruyor Chample. 13 yaşına kadar hastanın rızası sorulmaz. O noktaya dek çocukları için bilgilendirilmiş seçimler yapmaları konusunda ebeveynlerine güveniyoruz. Ya yapamazlarsa? Doktor gözlerini kırpıyor. Yani fiziksel olarak hastanede hazır bulunmamaları gibi bir durumdan mı bahsediyorsunuz? Hayır. Demek istediğim, onları o çocuğun lehine olacak kararları almaktan alıkoyan başka bir işle ilgileniyorlarsa. Annem ayağa kalkıyor. İtiraz ediyorum, diyor. Konuyu saptırıyor. Kabul edildi, diye cevap veriyor Yargıç DeSalvo. Bir saniye bile duraksamayan Chample tanığına dönüyor. Çocuklarının sağlığıyla ilgili kararlar 18 yaşına kadar ebeveynlerinin kontrolünde midir? Buna ben bile cevap verebilirim. Ebeveynler her şeyi kontrol ederler. Tabii eğer Jesse gibi değilseniz ve siz sanki gerçekten varmışsınız gibi davranmak yerine sizi görmezden gelmelerine neden olacak şeyler yapmazsanız. Kanuni evet, diyor Doktor Bergen. Ancak bir çocuk ergenlik çağına geldiğinde resmi rızaları alınmasa bile hastanede yapılan tüm prosedürlere razı olmaları gerekir. Ebeveynleri hangi belgeyi imzalamış olursa olsun. Bu kural, bana sorarsanız, dikkatsizce yürümeyle ilgili kanuna benziyor. Herkes bunu yapmamanız gerektiğini bilir ama sizi bu yolunuzdan alıkoyamaz. Doktor Bergen konuşmasını sürdürüyor. Nadir durumlarda ebeveynler ile genç yaştaki hastanın anlaşmazlığa düşmesi halinde etik komitesi bazı unsurları değerlendirir. Söz konusu prosedürün hastanın yararına olup olmadığı, risk getiri senaryosu, hastanın yaşı ve olgunluk düzeyi ve kendisinin ileri sürdüğü gerekçe. Providence Hastanesi Etik Komitesi Kate Fitzgerald ile ilgili olarak hiç toplandı mı, diye soruyor Chample. İki defa, diyor Doktor Bergen. Birincisi 2002 yılında kemik iliği nakli ve diğer bazı seçeneklerin başarısızlıkla sonuçlanması nedeniyle kendisi üzerinde periferal kan kök hücre nakli denemesi yapılması içindi. Daha yakın tarihli olan ikincisi, böbrek nakli yapılmasının kendisi için en faydalı seçenek olup olmadığı ile ilgiliydi. Bu toplantıların sonucu ne oldu Doktor Bergen? Kate Fitzgerald'a bir periferal kan kök hücre nakli yapılmasını tavsiye ettik. Böbrek nakli hususunda ise komite iki fikre ayrıldı. Bunu biraz açıklayabilir misiniz? Bazılarımız bu aşamada hastanın sağlığının bir majör invazif cerrahi işlem gerektiren uygulamalar, örneğin vücudun kesilmesi ya da delinmesinin söz konusu olduğu operasyonlar, çevirenin notu, nakil ameliyatının yarardan çok zarar getirecek derecede kötüleştiği kanısındaydık. Diğerleri ise nakil yapılmazsa hasta zaten ölecek olduğundan naklin yararlarının zararlarına ağır bastığını düşünüyordu. Grupta böyle bir bölünme olduğunda nihai kararı kim belirliyor? Kate'in durumunda kendisi reşit olmadığından karar ebeveynlerinin sorumluluğunda. Kate'in tıbbi tedavisi konusunda yaptığınız iki toplantıdan herhangi birinde donörün sahip olduğu riskleri ve faydaları tartıştığınız oldu mu? Konumuz bu değildi. Peki ya dönür Anna Fitzgerald'ın rızası? Doktor Bergen'in gözleri doğrudan bana dönüyor, sempatiyle bakıyor ama görüyorum ki bu, böyle bir dilekçe verebilen korkunç bir kişi olduğumu düşünmesinden bile kötüymüş. Başını iki yana sallıyor. Bu ülkede hiçbir hastanenin böbreğini bağışlamak istemeyen bir çocuktan böbrek almayacağını söylememe gerek yok sanırsam. Öyleyse teorik olarak Anna bu karara itiraz edecek olsa olay çok büyük olasılıkla sizin masanızda sonuçlanacaktı, diyebilir miyiz? Anna'nın durumu sizin masanıza geldi mi doktor? Hayır. Chample ona doğru yaklaşıyor. Bize bunun nedenini söyleyebilir misiniz? Çünkü Anna bir hasta değil. Sahiden mi? Çantasından bir tomar kağıt çıkarıyor ve bunları önce yargıca sonra da Doktor Bergen'e veriyor. Bunlar Anna'nın Providence Hastanesi'ndeki 13 yıllık tıbbi kayıtları. Madem hasta değil, neden onun için bu kadar çok kayıt düşülmüş? Doktor Bergen kağıtlara göz atıyor. Anna'nın birkaç tane invazif prosedürü olmuştu, diye kabul ediyor. Aslan Chample, diye düşünüyorum. Atına atlayıp başı dertte olan genç kızların yardımına koşan şövalyelerin varlığına inanan birisi değilimdir aslında. Ama sanırım o kızların hissettiği aynı buna benziyordur. Bu dosyanın kalınlığına bakınca 13 yıl boyunca tıbbi etik komitesinin bir kez olsun Anna'ya neler yapıldığını tartışmak için toplanmamış olması size de tuhaf gelmiyor mu? Biz onun kendi isteğiyle bağış yaptığını zannediyorduk. Yani siz bana Anna daha önce lenfosit ya da granülosit ya da Gordon kanı, hatta sırt çantasındaki ilk yardım kutusunu bile vermek istemediğini söyleseydi, etik komitesi daha farklı davranırdı mı demek istiyorsunuz. Bu şekilde nereye varmak istediğinizi biliyorum Bay Alexander, diyor psikiyatr soğuk bir tonla. Sorun şu ki böyle bir tıbbi durumla daha önce karşılaşılmadı. Bunun daha önce bir örneği görülmemiş. Elimizden geldiği ölçüde doğru bir şekilde yolumuzu bulmaya çalışıyoruz. Etik komitesi olarak sizin göreviniz daha önce örneği görülmemiş vakaları incelemek değil mi? Şey, evet. Doktor Bergen, uzman görüşünüzce Anna Fitzgerald'dan 13 yıl boyunca defalarca vücudunun çeşitli parçalarını bağışlamasının istenmesi etik olarak doğru mu? İtiraz ediyorum, diye araya giriyor annem. Yargıç çenesini kaşıyor. Bu sorunun cevabını duymak istiyorum. Doktor Bergen yeniden bana bakıyor. Bütün samimiyetimle söyleyebilirim ki daha Anna'nın donör olmak istemediğini öğrenmemden önce ablasına böbreğini bağışlaması konusunda aleyhte oy kullanmıştım. Kate'in nakil sonrasında hayatını sürdürebileceğine inanmıyorum ve bundan dolayı da Anna sebepsiz yere çok ciddi bir operasyon geçirecek. Ancak bu noktaya değin, ailenin bir bütün olarak elde ettiği yararlarla kıyaslandığında Anna'nın daha önce maruz kaldığı prosedürlerin risklerinin az olduğunu düşünüyorum ve Fitzgerald'ların Anna ile ilgili yaptıkları seçimleri destekliyorum. Temple bu duyduklarını düşünüyormuş gibi bir tavır takınıyor. Doktor Bergen, ne tür bir otomobil kullanıyorsunuz acaba? Bir Porsche. Eminim çok seviyorsunuzdur arabanızı. Evet öyle, diyor doktor ihtiyatlı bir biçimde. Size bu salondan ayrılırken Porsche'unuzdan vazgeçmeniz gerektiğini, çünkü bunun Yargıç de Salvo'nun hayatını kurtaracağını söylesem ne yapardınız? Bu çok saçma. Siz... Cimbul öne doğru eğiliyor. Ya başka seçeneğiniz olmasaydı, ya psikiyatrlar avukatların başkalarının yararına olacağını düşündükleri şeyleri yapmakla yükümlü olsalardı? Doktor gözlerini şöyle bir döndürüyor. Fazlasıyla dramatize ettiğiniz bu imanınıza karşın ulaşılmak istenilen ulvi amacın bunun yaratılmasına öncülük edenlerin zararlı olmaması için tıpta temel donör hakları ve bazı tedbirler getirilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri aydınlatılmış onam konusunda uzun ve nahoş bir geçmişe sahiptir ve beşeri konular araştırmalığı ile ilgili kanunların çıkarılmasının asıl sebebi de budur. Böylelikle insanların laboratuvar fareleri olmaları engellenir. Öyleyse bize söyler misiniz, diyor Temple, nasıl oldu da Anna Fitzgerald'ın çatlakların arasından sızmayı başardı? Ben henüz 7 aylıkken mahallemizde bir blok partisi verilmişti. Aynen tahmin ettiğiniz gibi berbat bir şeydi. Hazır kekler, pastalar, pudingler ve kule gibi yükselmiş küp küp peynirler ve birinin evindeki müzik setinden yükselen şarkılarla sokakta dans eden tipler. Elbette ben bunların hiçbirini bizzat hatırlamıyorum. Bebeklerin tersine çevirmeyi öğrenip de kafalarını yarmaya başlamadan önce içine oturtuldukları o yürüteçlerden birine kondurulmuşum. Her neyse, ben yürütecimde masaların arasında gezinir ve diğer çocukları izlerken bir şekilde ayaklarım yerden kesilmiş. Oturduğumuz blok biraz meyilli olduğundan birden yürütecin tekerlekleri benim durdurmayı başaramayacağım kadar hızlanmış. Yetişkinlerin yanından vız diye geçip polislerin trafiği kesmek için yolun sonuna koydukları engelin altından doğruca vızır vızır otomobille dolu ana caddeye gidiyormuşum. Ama birden Kate ortaya çıkmış ve peşimden koşmuş. Yoldan geçen bir Toyota beni dümdüz etmeden birkaç saniye önce bir şekilde elbisemi yakalamayı başarmış. Hala mahallede birileri ara sıra bu olayı anlatır. Bense her zamankinin aksine onun beni kurtardığı bir örnek olarak hatırlarım. Annem avukatçılık oynamak için ilk fırsatını kullanıyor. Doktor Bergen, diyor, ailemi ne kadardır tanırsınız? 10 yıldır Providence Hastanesi'nde görev yapıyorum. Bu 10 yıl içinde Kate'in tedavisiyle ilgili bir durum önünüze konduğunda ne yaptınız? Tavsiye edilen bir eylem planını ortaya çıkardık, diyor. Ya da mümkün olan hallerde buna bir alternatif ürettik. Peki bunların herhangi birinde Anna'nın bu sürecin bir parçası olmaması gerektiğini hiç raporunuza yazdınız mı? Hayır. Anna'nın ciddi zararlar göreceğini hiç söylediniz mi? Hayır. Ya da bizzat ağır bir tıbbi tehlike altına gireceğini? Hayır. Belki de sonunda beyaz atlı şövalyem Temple olmayacak. Belki de o kişi annemdir. Doktor Bergen, diye soruyor annem, çocuklarınız var mı? Doktor başını kaldırıyor. Bir oğlum var, 13 yaşında. Tıbbi etik komitesine havale edilen vakalara hiç kendinize hastanın yerine koyarak baktınız mı? Ya da daha doğrusu bir ebeveynin yerine koyarak. Baktım, diyor doktor. Benim yerinde olsanız, diyor annem, ve tıbbi etik komitesi size oğlunuzun hayatını kurtaracak bir yöntemin tavsiye edildiği bir kağıt parçası uzatsa, onları sorgular mıydınız? Yoksa elinize sunulan bu fırsata balıklama atlar mıydınız? Doktor cevap vermiyor. Cevap vermek zorunda değil. Yargıç de Salvo bunun arkasından ikinci bir ara veriyor. Temple biraz gezinip bacaklarımı açmamdan filan bahsediyor. Ben de onu takip ediyorum ve annemin yanından geçiyorum. Önünden geçerken elini belinde hissediyorum. Yukarı çıkmış tişörtümü içime sokuyor. Okula askılılar ve düşük belliler giyerek gelen, matematik dersinde değil de bir Britney Spears klibine katılacakmış gibi gezen kızlardan nefret eder. Sesini kulaklarımda duyabiliyorum adeta. Lütfen bana bunun yıkanınca çektiğini söyle. Yaptığı işin tam ortasında, belki de bunu yapmaması gerektiğini fark ediyor. Duruyorum ve Temple'da duruyor ve annem kıpkırmızı oluyor. Affedersiniz, diyor. Elimi onunkinin üstüne koyuyor ve tişörtümü kotumun içine olması gereken yere sokuyorum. Temple'a bakıyorum. Dışarıda buluşalım mı? Temple'ın bakışlarında tepeden tırnağa kötü fikir yazıyor ama başını eğiyor ve koridora yöneliyor. Sonra ben ve annem duruşma salonunda neredeyse yalnız kalıyoruz. Eğilip yanağına bir öpücük konduruyorum. Çok iyiydin diyorum. Çünkü asıl söylemek istediğimi, nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Sevdiğiniz insanların sizi her gün şaşırtabileceğini, bizi biz yapanın yaptığımız şeylerden çok bunları yapmayı en az beklediğimiz anda muktedir olduklarımızla ilgili olduğunu. Sera, 2002. Kollarında serumlarıyla yan yana otururken Kate, Taylor Ambrose'la tanışıyor. Sen neden buradasın diye soruyor ve bunu duyduğum an kafamı okuduğum kitaptan kaldırıyorum. Çünkü bunca yıldır ayakta tedavi olduğu seferlerin hiçbirinde Kate'in birisiyle sohbet başlattığına şahit olmamıştım. Konuştuğu olan ondan fazla büyük sayılmaz. Kate 14 yaşında, o da en fazla 16'dır. Fıldır fıldır dönen kahverengi gözleri var ve kel başına Boston Bruins hokey takımının şapkasını takmış. Bedava kokteyl varmış diye duydum şeklinde cevap veriyor çocuk ve yanaklarındaki gamzeler iyice belirginleşiyor. Kate sırıtıyor. Tüm içkiler benden diyor ve derisinin altına bağlanmış trombosit poşetine bakıyor. Adım Taylor. Elini uzatıyor. AML. Kate. APL. Çocuk bir ıslık çalıyor ve kaşlarını yukarı kaldırıyor. Vay diyor. Nadide bir eser. Kate dik saçlarını karıştırıyor. Hepimiz öyle değil miyiz? Şaşkınlıkla izliyorum olağan biteni. Nereden çıktı bu çocuk ve benim küçük kızıma ne yaptı böyle? Trombosit alıyorsun, diyor Taylor. Kate'in poşetindeki etiketi dikkatle inceleyerek. Remisyonda mısın? Bugünlük öyle. Kate, Taylor'ın serum maskesine içindeki sitoksanını göstermeyen o meşhum siyah poşete bakıyor. Kemo mu? Evet, bugünlük öyle. Anlat bakalım Kate, diyor Taylor. Kemikli elleri, kalın parmakları ve henüz tam gelişmemiş elmacık kemikleriyle 16 yaşa özgü o sıska yavru köpek görünümüne sahip. Kollarını kavuşturduğunda kasları şişkinleşiyor. Bunu bilinçli olarak yaptığını fark ediyor ve gülümsememi saklamak için başımı eğiyorum. Providence hastanesinde olmadığın zamanlarda ne yaparsın? Kate bir süre düşünüyor ve sonra bir gülümseme hafifçe yüzüne yayılıyor. Geri gelmeme neden olacak bir şey olsun diye bekliyorum. Bunu duyan Taylor sesli bir kahkaha koyuveriyor. Belki bir ara birlikte bekleriz diyor ve bir gazlı bez paketini yırtıp onu ıslatıyor. Telefon numaranı alabilir miyim? Kate numarayı yazarken Taylor'ın serum maskesindeki cihaz sinyal vermeye başlıyor. Hemşire geliyor ve serum hortumunu söküyor. Artık gidebilirsin Taylor, diyor. Araban nerede? Aşağıda bekliyor. Sandalyesinden yavaşça kalkıyor. Olabilecek en zayıf şekilde az öncekinin rastgele bir sohbet olmadığının ilk hatırlatıcısı bu. Üzerinde telefon numaranızın yazdığı kağıt parçasını cebine koyuyor. Seni arayacağım Kate. Taylor'ın arkasından Kate tüm nefesini kuvvetlice vererek dramatik bir nokta koyuyor. Onun gidişini izliyor. Ah tanrım diye içini çekiyor. Ne hoş bir çocuk. Serumunu kontrol eden hemşire sırıtıyor. Ne demezsin şekerim, keşke 30 yaş genç olsaydım. Kate yüzünde güller açarak bana dönüyor. Sence arayacak mı? Olabilir diyorum. Nereye gitsek acaba? Aklıma Brian geliyor. Hep Kate'in gönlünce flört edebileceğini söyler. Tabii 40 yaşına geldiğinde. Fazla hızlı koşmayalım istersen diyorum. Ama içimden şarkılar söylüyorum. En sonunda Kate'i remisyonu sokan arsenik sihrini onu yıpratarak gösterdi. Bambaşka bir ilaç olan Taylor Ambrose ise sihrini onu yeniden inşa ederek gösterdi. Artık bu bir alışkanlık haline geldi. Akşam 7'de telefon çaldığında Kate yemek masasından uçarak kalkıyor ve telsiz telefonla birlikte bir dolabın içine saklanıyor. Arada Kate'in kıkırdamaları ve fısıltıları kulağımıza çalınırken geri kalanlarımız masayı topluyor, oturma odasında vakit geçiriyor ve yatmaya hazırlanıyoruz. Ve sonra Kate kozasından çıkıyor. Kanatlanmış ve ışıl ışıl. İlk aşkın coşkusu şah damarında bir kuş gibi pır pır atıyor. Her defasında onu seyretmekten kendimi alıkoyamıyorum. Bunun nedeni Kate'in çok güzel olması falan değil ki aslında çok güzeldir. Asıl sebep hiçbir zaman onun büyüdüğünü göreceğime inanmama izin vermemem. Bir gece telefon maratonlarından bir tanesinin sonunda Kate'in arkasından banyoya giriyorum. Kate aynada kendini inceliyor, seksi bir poz verip dudaklarını büzüyor ve kaşlarını kaldırıyor. Eli dik saçlarına gidiyor. Kemoterapiden sonra saçları bir daha dalgalı çıkmadı. Artık saç köpüğüyle şekil vermeye çalıştığı kalın, dümdüz telleri olan saçları var. Avucuna bakıyor, sanki hala saçlarının dökülmesini bekler gibi. "Sence bana baktığında ne görüyordur?" diye soruyor Kate. Yaklaşıp arkasında duruyorum. Benim kopyam olan çocuk Kate değil, Jesse. Ama yine de ikimizi yan yana koyduğunuzda çok belirgin benzerlikler var. Ağzımızın şekli değil belki ama ifadesi, gözlerimizde ışıldayan keskin kararlılık. Bana kalırsa onun neler yaşadığını bilen bir kız görüyordur diyorum dürüstçe. İnternette AML'yi araştırdım diyor. Ondaki lösemi türünün tedavi edilme oranı oldukça yüksekmiş. Yüzünü bana dönüyor. Başka bir insanın yaşamasını kendi yaşamandan daha fazla istediğin zaman onu gerçekten seviyorsun diyebilir miyiz? Böyle aniden bir cevap vermek hakikaten çok zor. Kesinlikle. Kate çeşmeyi açıyor ve yüzünü sabunla yıkıyor. Ona bir havlu uzatıyorum ve yüzünü kurulayıp başını kaldırdığında bana kötü bir şeyler olacak diyor. Birden panikle vücudunda belirtiler aramaya başlıyorum. Sorun nedir? Hiç. Ama hep böyle olur. Hayatımda Taylor kadar iyi bir şey varsa kesin bunun bedelini öderim. Bu duyduğum en aptalca şey diyorum otomatik olarak. Ama yine de içinde gerçeklik yok değil. Hayatın kendilerine sunduklarını kontrol etmenin sadece insanın kendi elinde olduğuna inananlara lösemili bir çocuğun hayatının bir gününü tecrübe ettirmek yeter. Ya da annesinin. Belki de en sonunda biraz rahata kavuşuyorsundur diyorum. 3 gün sonra rutin bir tam kan sayımı esnasında hematolog bize Kate'in kanında yeniden promiyelosit tespit ettiğini söylüyor. Dimdik bir iyileşme yokuşundan aşağı doğru ilk kayma bu. İstemeden kulak misafiri olduğum durumlar haricinde hayatımda hiç kapı dinlememiştim. Ta ki Kate'in Taylor'a ilk randevusuna gidip de sinemadan döndüğü o geceye kadar. Eve giren Kate ayak uçlarına basarak sessizce odalarına giriyor ve Anna'nın yatağının kenarına oturuyor. "Uyanık mısın?" diye soruyor. Anna homurdanarak yatakta dönüyor. Artık evet, yere düşen bir şal gibi uykusu açılıp gidiyor. "Nasıldı?" "Vay," diyor Kate ve sonra gülüyor. "Vay, vay, vay." "Nasıl bir vay? Bademcik ameliyatı gibi mi mesela?" "İğrençsin," diye fısıldıyor Kate ama aslında bıyık altından gülüyor. Yine de çok güzel öpüşüyor. Bu cümleyi yemini sallandıran bir balıkçı gibi ortaya atıyor. "Hadi oradan." Anna'nın sesi çınlıyor. "Nasıl bir şeydi?" "Uçmak gibi," diye cevap veriyor Kate. Eminim o da böyle bir duygudur. Birinin üzerine salyalarını akıtmasıyla bunun ne gibi benzerliği varmış anlayamadım. "Saçmalama Anna. Üstüne tükürüyormuş gibi bir şey değil ki bu." "Taylor'ın tadı neye benziyordu?" "Patlamış mısır." Bir kahkaha atıyor ve erkek. "Ne yapman gerektiğini nereden biliyordun?" "Bilmiyordum ki. Kendi kendine oluverdi. Sen nasıl hokey oynuyorsan öyle işte." Bu açıklama nihayet Anna'ya anlamlı geliyor. "Evet," diyor. "Hokey oynarken gerçekten de kendimi çok iyi hissederim." "Bunu anlamana ise imkan yok," diye iç geçiriyor Kate. Odadan sesler geliyor. Kate'in üstünü çıkardığını tasavvur ediyorum. Acaba Taylor da bir yerlerde aynı şeyi hayal ediyor mudur diye merak ediyorum. Yastık kabartılıyor, yorgan açılıyor. Kate yatağa girip de öbür yana dönerken çarşaf fışırdıyor. "Anna." "Hımm. Avuçlarında yaralar var. Grad versus host hastalığı yüzünden," diyor Kate. El ile tutuştuğumuzu onları hissettim. "İğrendin mi?" "Hayır," diyor Kate. Sanki birbirimize tam uyuyor gibiydik. 20. ayrımın sonu, sayfa 330.